Ayrım 25, sayfa 257, 23. kısım. Boston'un 100 kilometre kadar güneyindeki geniş koyun dibinde yer alan Buzzards Bay adlı küçük limanda incin top oynuyordu. Yaz aylarında tüm koy New York ve Boston'dan gelen yazlıkçılarla dolup taşardı. Ama kışın ortalıkta görünenler sepetlerini kontrol eden istakoz avcılarıyla hafta sonlarında büyük kentlerden gelen tedavisi imkansız yelken tutkunlarıydı. Oysa o öğleden sonra Atlantik Okyanusu'ndan gelip dalgaların üzerindeki beyaz köpükleri kırbaçlayan dondurucu rüzgarın altındaki koyda ne bir yelkenci ne de bir balıkçı vardı. Messi Veslenski'nin yanında hangara doğru yürüyen uzun boylu zayıf adamın hüzünlü gözleri, ağır ve isteksiz hareketleri yapmakta olduğu işten hiç de hoşlanmadığını gösteriyordu. "Bu istediğiniz pek olacak şey değil Mr. Slansky," dedi. "Özellikle de böyle bir havada. Bulut yok ama bu rüzgar bir itin derisini bile yüzer." "Haklısın Ebi. Gerçekten de hemen göle varmak zorunda mısınız?" "Acil bir durum Ebi." Ebi Burton kuşkulu gözlerle denize baktı, çenesini kaşıdı. "Madem öyle, yoksa bu dalgalarda havalanmaya, hele akşam karanlığında geri dönmeye hevesli değilim. Ama acil bir durum var dediğinize göre yapacak başka bir şey de yok." Slanski ve Messi'nin karayoluyla kuzeydeki körfeze varmaları 3 saatlerini almıştı. Her ikisinin de gerginlikleri gözlerinden okunuyordu. Küçük liman köyü mendireğin hemen ardına kümelenmiş 10-15 ahşap evden oluşuyordu. Hangar ise mendireğin öbür ucundaydı. Hangarın kapalı kapılarının hemen önünde deniz uçağını suya indirmek için kullanılan kızak görülüyordu. Mevsimi geldiğinde avcı ve balıkçıları New England'ın kuzeyine götürmek için kullanılan deniz uçağının pilotu, bakımcısı ve tamircisi Abby Barton'dı. Hangarın önündeki asma kilidi açıp kapıları yana sürdü. İçeride yuvarlak burunlu, tek motorlu bir sivri deniz uçağı göründü. Uçağın burnu brandayla örtülmüştü. Barton brandayı çekti. Tıraşsız çenesini sıvazladı. "Benzin koymam gerekecek," dedi. "Depoda sadece motoru ısıtmaya yeterli yakıt var." "Çok sürer mi?" "En fazla 10 dakika. Evin arkasındaki depoda benzin var." Slansky sabırsızlıkla. "Öyleyse işe koyulalım," dedi. "Arabayı burada bırakırız." Burton içini çekip kapıya yürüdü. Hangarda benzin bidonlarını taşımak için kullandıkları belli iki tane çift tekerlekli el arabası vardı. Sağdakine yapışıp isteksizce itmeye başladı. Burton gözden kaybolduğunda Slansky Messi'ye döndü. "Bu Barton'ın dinamite ihtiyacı var. Bir saat sonra hava kararacak. Göle gündüz gözüyle bile inmek, hele sular kabarmışsa tehlikelidir. Yarı karanlıktaysa hemen hemen imkansız." Messi deniz uçağına baktı. "Barton'ın bu Allah cezası şeyi kaldırabileceğinden emin misin?" "Birazdan kendi gözlerinle görürsün. Göl bölgesini avucunun içi gibi biliyor." Slansky öteki el arabasını işaret etti. "Eğer ona hemen yardım etmezsek bütün günü burada geçirebiliriz." 5 dakika sonra her üçü de dönmüştü. Barton asılmaya götürülen bir idam mahkumu gibi el arabasını çekiyordu. Messi ve Slansky ona yardım etti. Deniz uçağının depolarını doldurdular. Sonunda CB'yi dalgaların üzerine indirdiklerinde Barton deniz uçağına binip Franklin motorunu çalıştı. Motor ilk denemede çalıştı. Ana beyni sarsan bir ağrıyla kendine geldi. Kulübedeydi. Yerde sırt üstü yatıyordu. Yanında bir iskemleye sıkı sıkıya bağlanmış Vasili'yi gördü. İhtiyarı görünce dehşete düştü. Cildi bembeyaz, gözleri yarı kapalıydı. Sağ omzunda korkunç bir yara, dayak yemiş yüzünde pıhtılaşmış kan vardı. Kafası bir yana düşmüş, dudaklarından tuhaf bir gurultu çıkıyordu. Çığlık attı. "Kapat ağzını bayan!" Bakışlarını kaldırdığında öteki ikisini gördü. Biri ormandaki yüzünde yara izi olan adamdı. Pencerenin yanındaki koltuğa kurulmuş, kucağında tüfek sigara içiyor, konuşmadan Anna'ya bakıyordu. Öteki biraz önce konuşan kısa boylu ve şişmandı. Üst dudağında ince bir bıyığı vardı. Masanın üstüne oturmuş, elindeki ince bıçakla sırıtarak tırnaklarını temizliyordu. "Demek aramıza geri döndün." İkisine de aldırmadan ayağa kalkmaya çalıştı. Vasili'nin yanına doğru emeklerken gözleri yaşla dolmuştu. Vasili Anna'yı görünce gözlerini kırpıştırdı. "Anna." "Konuşma Vasili." Hızla kan kaybediyordu. Anna nabzını tuttu, çok güçsüz. Dönüp adamlara baktı. "Bir şeyler yapmazsanız ölecek," dedi. "Yardım etmeniz gerekir. Lütfen." Şişman adam, Eğer yanından hemen uzaklaşmazsan yabaniyi öldürürüm, dedi. Masadan kayarak indi. Anna'ya yaklaşıp saçından tuttu ve bir iskemleye fırlattı. Şimdi kıpırdama, ağzını da kapat. Ölüyor. Yüzünde yara izi olan adam ayağa kalkıp yaklaştı. Anna'nın yüzüne güçlü bir tokat patlattı. Sonra çenesini yakalayıp acıdan gözlerini yaşatıncaya kadar sıktı. Gözlerinin içine bakıp Rusça sordu. Messi ile Slenski nereye gittiler? Anna tüm vücudundaki kanın çekildiğini hissetti. Yüreğini dayanılmaz bir korku sardı. Ağzını açıp konuşmak istediğinde tek bir kelime bile edemedi. Korkunç gerçek bütün çıplaklığıyla gözlerinin önündeydi. Adam sıkı bir tokat daha attı. Sana soruyorum, dedi. Arkadaşların nerede? Bilmiyorum. Adam tüfeğini kaldırıp Vasili'ye doğrulttu. Söyle, yoksa onu öldürürüm. Bilmiyorum, bu sabah gittiler. Nereye? Bilmiyorum. Ne zaman dönecekler? Bilmiyorum. Adam tüfeğin horozlarını kaldırdı ve namluyu Vasili'nin başına dayadı. Anna bağırırcasına, bu gece dedi. Bu gece döneceklerini söylediler. Ne zaman bilmiyorum. Size doğruyu söylüyorum. Lütfen. Adam birkaç saniye hareket etmeden durdu. Namlu hala Vasili'nin şakağına dayalıydı. Sonra sırıtıp Anna'nın çenesini kaldırdı. Kızın çenesini sıktığında yüzündeki gülümseme kaybolmuştu. Dişlerini gıcırt atarak, bana yalan söyleme, dedi. Bana yalan söylersen seni öldürürüm, anladın mı? Arkalardan bir ses duyuldu. Mutfaktan odaya genç, geniş omuzlu, elinde uzun bir ahşap sandık taşıyan biri girdi. Bilin bakalım ne buldum. Sandığı masanın üzerine bırakıp kapağını açtı. Anna sandığın içinde Popov'la yaptıkları eğitimde kullandıkları silahları gördü. Genç adam sırıttı. Arka tarafta mutfağın zemininde bir kapak var, kiler gibi bir yer. Yiyecek falan dolu. Şişman adam yaklaştı, silah dolu sandığı baktı, tokar ev makinalı tabancayı eline alarak bir ıslık çaldı. Ağır makina, anlaşılan dostlarımız bir savaşa hazırlanıyor. Yüzünde yara izi olan adama döndü. Burada ne bok yeniyor Burak'ın? Burak'ın bir an düşündü, sonra gözlerini Vasili'ye çevirdi. Karıyı dışarı çıkarın, onunla sonra ilgilenirim. Adam Anna'nın saçına yapıştı, zorla ayağa kaldırdı. Anna Brown'un Vasili'ye bakışını görünce, hayır dedi, ona zarar vermeyin, lütfen. Lombardi'nin yumruğu suratında patladı. Çıkar şunu dışarı Vince. Vince ile Anna gittiğinde Lombardi yeniden soru sordu. Bütün bunlarda ne demek oluyor? Brown soruyu duymazdan geldi, Vasili'ye yaklaşıp çenesine yapıştı. Vasili'nin bilinci yerindeydi. Ama gözleri boşluğa bakar gibiydi. Brown, beni iyi dinle ihtiyar, dedi. Messi ile Slenski başka neler sakladı? Vasili'nin bakışları zorlukla Burak'a döndü, konuşamadı. Burak'ın çenesine güçlü bir tokat attı. Bir daha sormayacağım, dedi. Bir dahaki sefere dışarıdaki arkadaşıma karının canını yakmasını söyleyeceğim. Hem de canını fena yakmasını. Burası senin evin. Silahları burada bulduk. Neden? Onları Messi getirdi. Neden? Neden getirdi? Bilmiyorum, diye hırıldadı Vasili. Başka neler getirdi? Bilmiyorum. Brian Lombardi'ye dönüp öfkeli bir sesle, ''Karıyı buraya getirin.'' dedi. ''Hayır.'' dedi Vasili kısık sesiyle. ''Size doğruyu söyledim.'' ''Kulübede başka neler saklıyorsunuz?'' Vasili'nin başı göğsüne düştü. Brian saçını avuçlayıp kafasını doğrulttu. Gözlerinin içine baktı. ''Karının hırsına geçilirken izlemek ister misin?'' Eğer konuşmazsan karının başına daha da kötüsü gelecek. Sonra da onu öldüreceğim. Yavaş yavaş. Vasili'nin gözleri belli belirsiz aralandı. Sanki soluk almakta zorlanıyor gibiydi. Ona zarar vermeyin. Brown sırıttı. Yardım edersen vermeyiz. Vasili konuşmaya fırsat bulamadan gözleri kapandı. Başı yana düştü. Brown öfkeyle suratını tokatladı. Bir tokat, bir tokat daha. Ama Vasili kendine gelemedi. Lombardi, vakit kaybediyorsun, dedi. Ayı gitti bile. Çok fazla kan kaybetti. Brown tüfeği alıp merdivenlere yöneldi. Lombardi'ye döndü. Kileri bir daha ara, dedi. Alt katı da ama dikkatle. Sen nereye gidiyorsun? Bakalım ben bir şey bulacak mıyım? Buzartspay'dan hareket ettikten 15 dakika sonra havadaki türbülans daha da arttı. Bart'ın sarsıntıyı önlemek için 5000 fitte tırmanmak zorunda kaldı. Kalkış en hafif deyimiyle çok sarsıntılı olmuştu. Yine de Bart'ın ne yaptığını iyi biliyor gibiydi. Sibi sonunda dalgaların üzerinden havalanmayı başarmış, 2000 fitte yükselip burnunu kuzeybatıya çevirmişti. Kabinin içi karanlıktı. Sağ taraflarında alacakaranlık içinde Boston'ın göz kırpan ışıklarını gördüler. Önlerinde Kuzey Massachusetts vardı. Barton arkasına bakıp motorun sesini bastırarak 10 dakika sonra New Hampshire eyalet sınırının üzerinde olacağız dedi. Kulübeye becerebildiğim kadar yaklaşmayı deneyeceğim ama söz veremem. Dalgaların durumuna bağlı. Slansky, kulübeyi unut dedi. Daha uzağa, göle inmeni istiyorum. Kıyının 1 mil falan ötesine. İnerken de iniş ışıklarını kapat. Barton şaşkındı. Bir Messi'ye, bir Slansky'ye baktı. Bunun acil bir durum olduğunu sanıyordum dedi. Öyle dememiş miydiniz? Evet öyle. Öyleyse dalgaları görebilmek için iniş ışıklarına ihtiyacım olacak diye itiraz etti Barton. Eğer dalgalar fazla yüksekse uçağın burnunu parçalayabilir ya da kanatlardan biri suya dalabilir. Slansky elini Barton'un omuzuna koydu. Sana söylediğim gibi yap Ebi. Göle indiğimizde bana bir iyilik yap ve yarım saat bekle. Belki de bizi geri götürmen gerekebilir. Yarım saat, fazla değil. Yoksa Buzartspa'ya dönerken güçlük çekersin. Zaten söylediğinizi yapmakla yeterince güçlük çekeceğim. O kahrolası ışıklara ihtiyacım var. Lütfen Ebi, dediğimi yap. Barton şaşkınlıkla kaşlarını çattı, sonra omuzlarını silkip Sebi'nin kontrol aletlerine döndü. Ayrım sonu, sayfa 263.